Ayrım 51.
Sayfa 520. Bu davet rastlanılmış şey değildi. Ayhan Hanım garip bir şekilde başını çevirdi. Uşaklarınız ile sırdaşlarınızı ayırmakta zorluğunuz olduğunu bilmiyordum. Adnan Bey Hayri Efendi'ye kesin olarak emir verdi. Gidiniz. Bugün hanımefendiyi rahatsız eden adamı bulup buraya getiriniz. Sözlerinde keskin hiddet hissediliyordu. Bu hiddetin sınırsızlığını ve kararlılığını herkese hissettirecek bir gürlemeyle cümlesini tamamladı. Gayanın dibinde olsa bile yapışıp yakasına, sürükleyin buraya. Ayhan Hanım bir şahin gibi önünü kesti. İlk defa beyefendinin emirlerini tartışmaya alıyordu. Kılına dokunan gözüme görünmesin. Adnan Bey'e döndü ve müdahalesindeki manayı tamamladı. Kıskançlığınız şifa bulacak diye masumları ezmenize alet olmam. Önüne kim çıkarsa çıksın elinin tersiyle itip yolunu açacak kadar güçlenmişti. Yürüyüp geçti. Hiddetinin sınırsızlığını ve kararlılığını hissettirmek istedi. Bir gürleme cümlesiyle söyleyeceklerini noktaladı. İptilanızın haysiyetimi kırmasına izin vermem. Evde çıt çıkmıyordu. Herkes oturduğu yerde adeta hapsedilmiş gibiydi. Tek bir sese kilitlenmiş gibi suskundular. Duygular yorulmuş, bekleyişin ağır baskısıyla sevgiler ve düşünceler karmaşık bir heyecan ve endişe girdabından dönüşmüştü. Beklenen tek bir şey vardı. Kapı çalınacak ve Adnan Bey emrettiği delikanlı ile Ayhan Hanım'ı ailesinin önünde yüzleştirecekti. Gerginlik son noktasına varmıştı. Ayhan Hanım özgürlüğünün sınırlandığı bir sevda içinde mutluluk duygularının yorulduğunu fark etti. Böyle bir disiplin sertliğinde sevgisinin yıprandığını fark edemeyen sevgilinin de soğuyacağını hissediyordu. Bazen yüzlerce tedbir alıp bir şeyin önlenmesini sağlamak yerine işi oluruna bırakmanın daha sağlıklı sonuçlar sağlayabileceğini düşündü. İçini samimi bir rahatlık duygusu sarmıştı. Sabahın ilk ışıkları sökmüş, sağlık sokağın hafiyelerinin nöbet değiştirme saati gelmişti. Gece boyunca küçük damlacıklarla çiseleyen yağmur birden hiddetlenmiş, sokağa sırılsıklam etmişti. Üç otomobil arka arkaya sokağa girip evin önünde durdu. Sonra telaşlı adımlarla kapıyı çaldılar. Rinda kapıyı açmak için yönelirken Ayhan Hanım önünü kesti. Kapıya doğru yürüdü. Adnan Bey sinirli şekilde bağırdı. Aklınca kafa mı tutuyorsun? Ayhan Hanım daha sinirli bir havanın doğmasını istemiyordu. Uzun bekleme döneminde Adnan Bey'in biraz sükunet bulduğunu gözlemlemişti. Belli ki bir vicdan muhasebesinden geçmişti. Şimdi yeniden sinirlendirirse masum bir gencin hayat hikayesini zorlayabilirdi. Geri dönüp yerine oturdu. Söyleyecekleri boğazında düğümlenmişti. Rinda kapıyı açtı. İki iri polis memurunun kollarında genç adam kapıdan içeri adeta itilir gibi sokulmuştu. Ayhan Hanım ayağa kalktı. Göstermek istediği bir saygı vardı ve bunu kimsenin engellemesine izin vermeyecekti. Yumuşak bir dille geleni ağırladı. Oturduğu koltuğu gösterdi. Hoş geldiniz, şöyle oturunuz. Delikanlının ilk görüntüsünden hırpalanmadığı anlaşılıyordu. Ama kim bilir gecenin yarısında birdenbire alıp götürülmesi karşısında ailesi nasıl endişelere kapılmıştı. Yüzünde korku yoktu ama açık bir pişmanlık fark ediliyordu. Yol boyunca tecrübeli polislerin kurnaz sorularıyla sıygıya çekilmiş ve masum bir yardım talebinden fazla bir şey olmadığı anlaşılmıştı. Adnan Bey durumu görünce işin gerçeğini kavradı. Aşırı kıskançlığın getirdiği bu sevimsiz manzaranın yaratılmasından üzüntülüydü. Ayhan Hanım'a karşı hareketleri sert olmuştu. Bunu telafi edebileceğini düşünüyordu. Ama gecenin yarısında getirilmiş delikanlının ruhunda yaratılan derin yaraların sonuçları ne olacaktı? Delikanlı sadece maruz kaldığı haksızlık için bütün yolları denediğini ve düşürüleceği tuzağın önlenmesi için böyle bir yardım istemekten başka yapacak şey olmadığını anlatmıştı. Efendice bir yardım istirhamının böyle bir hoyrat sorgulamaya dönüşmesini anlamıyordu. Bu hoyratlığı ince duygularına hazmettirmesi imkansızdı. Hele Ayhan Hanım'ın sanki içten pazarlıklı bir kadın gibi gecenin yarısında örselenmesini hiç içine sindiremiyordu. Adnan Bey'in bir müstantik gibi peş peşe sıraladığı sorulara cevap verirken birden durdu. İşin özetini yapıp hemen evine dönmek ve ailesine önemli bir şey olmadığını anlatmak istedi. Dışarıdan hukuk tahsil ediyorum. Adnan Bey bu cevabı bir diklenme işareti saydı. İleriye gidilmesini önlemek istedi. Ne demek bu? Bir meziyet mi yani? Tıpkı bir zamanlar sizin yaptığınız gibi. Adnan Bey bu açıklamaya itibarı olmadığını göstermek istedi. Bu tahsil herkesin önünü keserek yardım talep hakkı mı veriyor? İnsan şöyle dönüp arkasına bakar, kiminle konuştuğunu gözden geçirir. Delikanlı kendinden emindi. Bundan sonra ne yapılırsa yapılsın hiçbir şey gönül doyuramazdı. Sizin arkanızda koskoca Çakırbeyli çiftliği vardı. Benim arkamda 9 kişilik ailem. Bakmakla mükellefim. Adnan Bey ayağa kalkmak isterken delikanlı sesini daha da sertleştirdi. Bu muhteşem kadın dahil hiçbir ikbalinize tamahım olmamıştır efendim. Ayhan Hanım'a yöneldi. Anlaşılıyor ki benim yüzümden sizi örselediler. Ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz. Kapıya doğru yürüdü. Delikanlı artık inisiyatifi ele almıştı. Kimsenin kendisine ne yapmasını söyleyecek durumu ve cesareti yoktu. Kapıdaki koruma polisine baktı. Gözlerinin içinde bağdaş kurmuş babacan bir adam tebessümü vardı. Delikanlı yürüdükçe kapının kenarına doğru çekildi ve tokmağa uzandı. Ayhan Hanım hemen kapıya doğru yürüdü. Yırtık elbise hala üzerindeydi. Hala göğüslerinin bir bölümü ortadaydı. Adnan Bey'in sesi hayret içinde kalmış bir insanın titreşine benziyordu. Nereye gidiyorsun? Ayhan Hanım kapı tokmağını koruma polisinin elinden alıp kendisi açtı. Bu evin terbiyesinde her misafir kapıdan yolculanır. Geriye döndü. Rinda, in aşağı ve misafirimize dış kapıyı aç. Bu kıyafetle inmem yakışık almaz. 23. Bölüm. Matemle yayılan bu ihtişamın mutlaka önünde durup döneyim. Alınca rengini sönen akşamın, o zaman sorarım ben kimim, neyim? Nazım Hikmet. Londra yakınlarında uçağın düştüğü haberi geldiğinde herkes şaşkınlık içinde kalmıştı. Ayhan Hanım diz çöktü. Eyvah! Hayatının en acılı çığlığıydı. Hiçbir opera kubbesi bu kadar içten yükseltilmiş bir ıstırap musikisiyle yankılanmamıştı. Berin Hanım diz çöktü. Ya Rabbi! Takdiri ilahinde bağışla. Hayatının en ıstıraplı duasında ebedi takdirin nimetine sığınıyordu. Adnan Bey'in uçağı Londra yakınlarında düşmüş ve refakatindekilerin bir bölümü hayatını kaybetmişti. Adnan Bey bir ağaca takılmış, adeta ayağından asılmış gibi sallanmaya başlamıştı. Rıfat Kadızade sürünerek yaklaşmış, Adnan Bey'i bulunduğu yerden aşağı indirmişti. Çevreden koşanlar yaralıyı evlerine götürüp hastaneleri haberdar etmişlerdi. Haber Cumhurbaşkanı'na ulaştırıldı. Böyle zamanlarda sükunetini koruyan bir tavrı vardı ve bu tavır hemen belli oluyordu. Başvekilin sağlık durumu henüz açıklığa kavuşmamıştı ve ülkede bir siyaset boşluğu doğması ihtimali vardı. Yaveri endişeliydi. Berin Hanım'ı aramamı emreder misiniz efendim? Ethem Bey'i çağırın önce. Daha sonra Berin Hanım'la görüşürüm. Cumhurbaşkanı nasıl hareket edeceğini kararlaştırmıştı. Adnan Bey'in sağlık durumunun uzun bir istirahati gerektirecek noktada olduğunu öğrenirse Berin Hanım'ı arayacak, Londra'ya yerleşmesini ve ailesine sahip çıkmasını isteyecekti. Bu durumu tam gerçeğinden öğrenmesi için özel doktoru Recai Ergüder'i İngiltere'ye göndermeye karar vermişti. Berin Hanım Cumhurbaşkanı'nın yakın ilgisinden memnundu. Son cümlesinde Londra'ya yerleşiniz ve bir süre istirahat ediniz sözüyle irkildi. Son günlerin siyaset gelişmelerinde Menderes'in giderek artan şöhretinin ve asabiyetinin Cumhurbaşkanı'nı rahatsız ettiği söyleniyordu. Cumhurbaşkanı Ethem Bey aracılığıyla Adnan Bey'in yönetimine müdahalelerde bulunmuş ve önemli ölçüde başarılı olmuştu. Adnan Bey'in yavaş yavaş bu müdahale kapılarını kapattığının farkındaydı. Namık Gedik'in İçişleri Bakanlığı ile birlikte kullanılabileceği bütün bilgi kaynaklarının daraldığını fark ediyor ve Namık Bey'i değiştirmek için bu kazayı günü gelmiş bir fırsat gibi görüyordu. Eğer başvekil uzun bir istirahate ihtiyacı olacak şekilde yaralanmış ise hükümette bir değişiklik yapmayı planlamış ve bu konuda kimsenin rahatsız olmayacağı bir isimle devam etmeyi düşünmüştü. Ethem Bey Menderes'in en eski ve yakın arkadaşıydı. Basınla ve orduyla da arası iyiydi. Şimdi bu fırsat kendiliğinden ayağına gelmişti ve iyi kullanılmalıydı. Berin Hanım konuşmayı Mükerrem Bey'e aktardı. Doktorum, hissiyatım iyi şeyler olmayacağını gösteriyor. Mükerrem Bey yüreğine su serpti. Endişe etmeyiniz. Fatin Bey sefaretten bilgi almış, başvekilimizin saatinde tehlikeli bir şey yok. Ancak tedbirli olmalıyız. Namık'ı arayalım. Berin Hanım odasına çekildi ve Namık Gedi'yi aradı. Doktor, Adnan dönünceye kadar sana emanetiz. Kimseye güvenim yok. İsmet Paşa fevkalade endişeliydi. Adnan Bey'in uçağının düştüğü haberi gelince grup yönetiminden bazı işgüzarlar hemen toplanarak ağır bir muhalefet stratejisiyle hücuma geçmeyi önermişlerdi. Demokrat milletvekilleri kaza haberiyle sarsılmış, içten içe dumanlanan muhalefet birden alevlenmişti. Bayar'ın Menderes'i ikame edecek arayışlar içine girdiği ve Ethem Bey'le görüşmeleri başladığı söyleniyordu. Daha önce de Demokrat Parti grubunun itibarlı isimleriyle bazı özel görüşmeler yapmış, bir çeşit ağız aramıştı. Osman Şevki, İzzet Akçal, Esat Budakoğlu, Sıtkı Yırcalı aklından geçen isimler olarak konuşuluyordu. Fırsatı ganimet bilenler İsmet Paşa'yı ikna ettikleri takdirde Demokrat Parti içinde önemli bir hizip mücadelesi yaratacaklarına inanmışlardı. Paşa'ya sundular. İsmet Paşa hiç öfkelenmedi. Güldürmeyin beni. Garip bir siyaset manzarası doğmuştu. İsmet Paşa kızmıyor ama güldüğü sanılan çehresinde çok önemli bir öfke ve ciddi endişe gizliyordu. Adnan Bey ile çok ihtilaflı günler yaşamışlardı. Hatta birbirlerini en ağır kelimelerle itham ettikleri doğmuştu. Ama muhalifini zor gününde çakalların önüne itmeye niyetli değildi. Farkına varmadığınız bir değeri size teslim edeceğimi nasıl düşünebildiniz? İsmet Paşa evine döndü. Mevhibe Hanım'ın endişelerini giderecek bilgiler edinmişti ve rahattı. Mevhibe Hanım kahvesini getirmiş, alışıldığı gibi önündeki sehpayı koymuştu. İsmet Paşa teşekkürünü gözlerinin içinde güzel güldürüyordu. Yanıma otur Mevhibe. Eski günlerin nice heyecanlı maceralarını yeniden paylaşır gibiydi. Biliyor musun Mevhibe, 40 yıldır meclisteyim. Benden kıdemlisi yok. Çok vasıflı adamlarla mücadele ettim. Kimi beni yendi, kimini ben yendim. Ama gündüzleri gırtlak gırtlağa dövüşüp, geceleri hayranlıkla takip ettiğim tek kişi vardı. Şükrü Kaya. Onu ta Lozan günlerimden tanırım. Mevhibe Hanım, paşasını ilk kez hatıraların ışığında siyaset yaparken dinliyordu. Paşa, bugün mecliste Adnan Bey'in kazasını fırsat bilenlerin tavırlarına üzülmüştü. Siyasi mücadelenin hiddetini de, insafını da iyi biliyordu. Kafasında siyasi mücadelenin disiplini açıktı. Mücadele bir insanın bütün niteliklerini bilmek ve o niteliklerin hakkını vermekle mümkündü. Şimdi bu hakkın teslimi içindeydi. Ben Fransız ihtilalini Şükrü Kaya'nın dilinden öğrendim. Mevhibe Hanım güldü. Ben de Robinson Crusoe'yu. Ne kadar nefis bir tercümeydi. Kendi yazmış gibi lezzet veriyordu. İsmet Paşa Yunan tarihini de Şükrü Kaya'nın tercümesinden öğrenmişti. İktisat tarihini okuduğu akşamlar bunun basit bir tercüme olmadığını, Şükrü Kaya'nın derin bir kültür ve tecrübe bileşkesinde doruklaştığını görmüştü. Böyle bir iftiharı sıraladıktan sonra kendi ahlakının disiplinini de açıkladı. Ama Şükrü Kaya kadar sert mücadele ettiğim hiçbir siyasetçim olmamıştır. Dahiliye vekili değil adeta başvekildi. Sonunda ben kazandım. Siyaset safından attım. Ama ona duyduğum saygı ve hayranlık her zaman arkadaşlık gururum olmuştur. Hala nadir duyulan taze bir sevgiyle hatırlarım. Kapı çalındı. Mevhibe Hanım misafirini karşılayıp salona getirdi. İsmail Rüştü Bey geldi efendim. Paşa ayağa kalkıp yer gösterdi. Gel bakalım dostum. Bugün acımı en iyi sen anlarsın. Bu kazayı oğlum geçirmiş kadar üzgünüm. Operanın provaları henüz başlamıştı. Ferit Bey'in kapıda görünmesi hayra olacak şey değildi. Gelişiyle birlikte bütün sanatçılar durmuş, ayağa kalkarak söyleyeceklerini dinlemeye hazırlanmışlardı. Küçük bir işaretle Ayhan Hanım'ı kulise davet etti. Birlikte yürürken ağzını açmıyordu. Kulise geldiklerinde durmadı ve odasına doğru yürüdü. Kapıyı açıp Ayhan Hanım'ın geçmesine yol verdi. Koltuğa kadar oturmasını bekledi. Büyük saygı içindeydi. Başvekil hazretleri uçak kazası geçirmişler. Hafif birkaç sarıkla kurtulmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Ayhan Hanım Ferit Bey'e baka kaldı. Şaşırtıcı bir sükunet içindeydi. Kendini kontrol edebilmek için gücünün tamamını kullanmıştı. O güç tükeniyordu. Sesinin titremesine meydan vermeden rica etti. Hayatım boyunca yanınızda gözlerim bir tek damla yaş dökmedi. İzin verin ağlayacağım. Ferit Bey'den ses çıkmıyordu. Ayhan Hanım ricasının peşini bırakmaya niyetli değildi. Buna hakkım var. Namık Bey'in gelişini haber verdiler. Berin Hanım dış kapıya kadar gidip karşıladı. Korku kaybolmuştu ama küçük endişeler izlerini koruyordu. Namık Bey kısa konuştu. Hiçbir endişeye mahal yoktur hanımefendi. Kimin yanlışlığını görürsem tepelerim. Aydın Bey'i de haberdar ettim. Güzide Hanım korkacak bir şey olmadığının teminatını verdiler. Aydın her cuma akşamı gönderilen otomobille Robert Koleji'nden alınıp Taksim'de Güzide Hanım'ın evine misafir oluyor ve bütün hafta sonunu burada geçiriyordu. Adnan Bey Aydın'ın din dersleri alması için Celal Hoca'ya rica etmişti. Bunun kimse tarafından duyulmasını istemediği için Fatin Rüştü bir çare bulmuş ve başvekile sunmuştu. Annem yalnız yaşıyor. Hafta sonunu onunla geçirsin. Derslerine de yardımcı olur. Güzide Hanım haberi duyunca otoritesini kullanmış, kararını bildirmişti. Başvekil Hazretleri dönünceye kadar bir yere kıpırdayamazsın. Seni sadece Berin Hanım'a teslim ederim. Berin Hanım Aydın haberini alınca rahatladı. Namık Bey'e teşekkür etti. Allah razı olsun. Namık Bey eğilip Berin Hanım'ın elini öptü. Sizden de razı olsun. Adnan Bey kendisini karşılamaya gelenlerin coşkun gösterileri içinde neredeyse bir ilah yerine konmuş, yücelebileceği en büyük yere yükseltilmişti. Yeri artık halkının omuzlarındaydı. Bağırtılar içinde kimsenin ne söylediği anlaşılmıyordu. Ama işin özeti şu ki karşılamaya gelenler başbakanlarını bağırlarına basmış, dosta düşmana bu büyük sevgiyi göstermek istemişlerdi. Etraf sevinç çığlıkları ve takdir naralarından geçilmiyordu. İstanbul İl Başkanlığı kendisinden bekleneni aşmış, çevre illerden toparlayabildiği partilileri meydana yığmıştı. Bu büyük gösteriye böyle şenlik havası katan şey, siyasetin ağır basan menfaati değil, Menderes'in şahsında verilen ve halka kabul ettirilen yeni demokrasi tarifiydi. Kış ortasında hayret verici bir bahar yaşanıyordu. Gökyüzü pırıl pırıldı. Bulutlar saygıyla iki yana çekilmiş, yemyeşil bir zemini masmavi bir kubbeyle kucaklamıştı. Güneş sıcak ve sarı benzindeki içtenliğiyle bu mahşeri kalabalığa gülüyordu. Okul çocukları Marif Müdürü'nün emriyle okullarından alınıp başvekili karşılamaya gönderilmişlerdi. El işi kağıdından yapılmış çiçekler taşıyorlardı. Gözlerinin içi gülüyordu. Ne olup bittiğinden belki haberleri yoktu ama şenlikli bir merasim içinde bulunduklarından mutluydular. Başlarındaki öğretmenler Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıktığı yıllarda doğmuş Cumhuriyet çocuklarıydılar. Hepsi Marif Müdürü'nün emri doğrultusunda öğrencilerini sabahın erken saatlerinde sokaklara dizmiş, başbakanın geleceği saatte kadar kıpırdamaksızın durmalarını istemişlerdi. Çocuklar yorgundu, açtı, susuzdu. Laik Cumhuriyet'in genç öğretmenleri hilafeti getirme kudretini önüne gelene bağışlamaya hazır bir başbakanı karşılayacaklardı. Görevlerinin mecburiyetiyle sorumluluklarının ciddiyeti çok farklı bir idrak zemini yaratmıştı. Bu yeni zeminde bir geleceğin dönüm noktasının yaşandığını belki göremiyor ama genç heyecanların gerisinde olgun bir hissedişle fark ediyorlardı. Artık Menderes'in talihinde bir mor leke vardı. Hilafetin getirilmesi kudretini vaat ederek iktidarda kalan bir siyasetçinin bundan sonraki her adamının bu iltifatla kantara vurulacağı kaçınılmazdı. Oruç Gazi İlkokulu'nun öğrencileri Valide Camii önüne dizilmişlerdi. Yeni Kapı Sapı aile yeni açılmakta olan caddenin kesiştiği yerde meydan çalışmaları sürdürülüyordu. İki gün aralıksız yağan yağmur inşaattaki kazı toprağını balçağa çevirmiş, meydanın her yanına yayılmıştı. Öğrenciler bu meydanda başbakan geçerken alkış tutacak, iri yapılı bir kız ile gövdeli bir erkek öğrenci tabelacı, Besim'e yazdırılan pankartı göstereceklerdi. Tabelacı Besim torununu hırpalamasınlar diye öğretmenin hatırını kırmamış, muallim hanımın gönderdiği iftar cümlesini bir beyaz patiska üzerine kırmızı boyayla yazmıştı. Önceki gün okul çıkışında müdür öğretmenleri toplayıp iki gün sonra başbakanın karşılanması konusunda Marif Müdürlüğü'nden gelen talimatı okumuştu. Marif Müdürü bilhassa öğrencilerin başbakana tezahürat yapmasında ısrarlıydı. Zehra Melek güzel görüşlüydü. Bazen hüzünlü bir mavi, bazen hırçın bir ela, bazen kahırlı bir siyah, bazen bereketli bir yeşille gülerdi. Öğrencilerin böyle bir merasime katılmalarını doğru bulmadığını söylemiş ve vazgeçilmesini istemişti. Sesindeki kararlılık dinleyenleri ürkütse bile istenen etkinliği sağlaması mümkün görünmüyordu. Müdür bu talebi işitmemiş olacağını söyleyerek biraz göz korkutmak istedi. Sonra çevresindeki diğer öğretmenlerden de destek görebileceğini fark edince hiddetinin dozunu artırdı. Hocanım, şimdi kimsenin kimseye seviye hatırlatma zamanı değil. Beğenmeyen çeker gider ama önce görevini yerine getirir. Yarın sizi öğrencilerinizin başında görmek isterim. Pankartı da sizin öğrencileriniz taşıyacak. Müdür beyin hiddeti Zehra Meleğin gözünü korkutmamış, sadece öğrencilerinin başbakanı görme heveslerinin kursaklarında kalmasının sorumlusu olmak istememişti. Şimdi müdür beyin özenle yazdırdığı iltifat pankartı meydanda bekletiliyordu. Birkaç saat içinde geleceği söylenen başbakana gösterilecekti. Birden okul müdürünün yanına geldiğini gördü. Müdür beyin kaşları her zamankinden çok daha çatıktı. Pankart hazır mı hocanım? Çocuklar prova bile yaptılar. Müdür bey mutlu bir yüzle güldü. Kalabalıklardaki coşkuya bakın. Millet iftiharı denen şey bu olsa gerek. Oruç Gazi İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Zehra Melek istifini bozmadı. Saatlerdir seyrettiği kalabalığın nasıl bir çıkar çığlığıyla siyaseti kendine meslek edindiğini görmüştü. Teşhisine mana veremediği müdürüne gerçek niteliğinde bir kalabalık tarifi vermek istedi. Say bakalım müdür bey, şu koskoca meydanda alnı açık kaç kişi bulacaksın? Mevhibe Hanım sabah kahvesini getirdi. Uzun süredir paşasının canını sıkan bir şeyler olduğunu görüyor fakat siyasete bulaşmak istemediği için sormuyordu. Tevekkül içinde beklemek önemli değildi. Asıl can sıkan şey İsmet Paşa'nın yaşadığı gerginlikti. Bu sabah da paşanın yüzü gülmüyordu. Her zaman kahveyi koltuğun yanındaki sehpaya yerleştirir, güleç yüzlü bir teşekkür alırdı. Paşa sabah gazetelerini okurken keyifli yudumlarla sabah kahvesini içerdi. Mevhibe Hanım kahveyi sehpaya koymadı. Paşasının karşısında dimdik durdu. Yüzüne bakılmasına fırsat vermeden sesinin en etkili tonunu takındı. Kahvenizi getirdim paşam. İsmet Paşa teşekkür etti. Yorgunum. Artık o güleç yüzlü teşekkür sesi bile paşanın ağzından çok zor çıkıyordu. Mevhibe Hanım paşasının sayesinde çok şey görmüş, çok zahmetli zamanlar geçirmişti. Paşasının yüzündeki gerginlik anlarını çok nadir yaşamıştı. Böyle anlardan birisi de İstiklal Mahkemesi'nin Kazım Karabekir'i hapsettiği günün sabahıydı. O zaman da paşasını böyle gergin görmüş ve sıkıntılı olduğunu ifadeyle dertlerine ortak olmak istemişti. Paşa yine yorgunum diye geçiştirmiş, bu sıkıntıya Mevhibe Hanım'ı ortak etmek istememişti. Paşanın dilinde yorgunum kelimesi bana bir şey sorma anlamına geliyordu. O sıkıntılı günlerin ardından nelerin geldiğini Mevhibe Hanım çok iyi hatırlıyordu. Bir sürü vatan evladı ipte sallanmıştı. Paşanın sanki böyle akıbetleri önceden hisseden bir yeteneği vardı. Şimdi bu yeteneği yeni bir tahmin sınavından geçirir gibi görünmekten ürperdi. Ama söyleyeceklerini tekrarladı. Sayenizde çok şey gördüm paşam. Yorgunlukla sıkıntıyı fark edecek tecrübedeyim. Paşa bir hafıza hatırlatmasıyla silkindi. 30 yıl öncesine gitti. İddiaçıların asıldığı günlerdeydi. Mevhibe ile bir cumhuriyet tartışması yapmış ve başka hangi rejim gelirse gelsin bize hayat hakkı tanımaz diyerek çaresiz kalamayacağını söylemişti. O günün sözleri Mevhibe'nin yüreğine işlemiş ve sesinden, sözünden, tonundan, manasından hiçbir şey kaybetmeyen bir tazelikle bugüne gelmişti. Paşa ayağa kalktı. Tekmil alan Garp cephesi kumandanı gibi dimdik durdu. Mevhibe'nin elini tutup kendine çekti. Mevhibe'nin gözleri boşandı.